Ayrım 47, sayfa 578, 135. Roma'ya gün geç doğdu. Zamansız bir yağmur fırtınası, San Pietro meydanındaki kalabalığı dağıtmıştı. Şemsiyelerin altında ve minibüslerde bir araya sıkışan medya orada kalmış, geceki olaylar hakkında yorumlar yapıyordu. Tüm dünyadaki kiliseler insan akınına uğramıştı. Düşünme ve tartışma zamanıydı. Tüm dinlerde. Bir sürü soru vardı ama cevaplar sadece daha derin sorular getiriyordu. Şimdiye kadar Vatikan sessiz kalmış, herhangi bir bildiri yayınlamamıştı. Kardinal Mortati, Vatikan yeraltı mezarlığında açık lahdin önünde tek başına diz çökmüştü. Uzanıp yaşlı adamın kararmış ağzını kapadı. Papa cenapları şimdi daha huzurlu görünüyordu. Sessiz, ebedi uykusundaydı. Mortati'nin ayağının yanında küllerle ağırlaşmış altın bir kupa duruyordu. Mortati külleri kendi elleriyle toplamış ve buraya getirmişti. Papa'nın yanındaki lahdin içine kupayı koyarak Papa cenaplarına bağışlanmak için bir şans dedi. Hiçbir sevgi bir babanın oğluna duyduğu sevgiden daha büyük değildir. Mortati kupayı papalık cübbelerinin altına sokarak gözden sakladı. Bu kutsal yeraltı mezarının yalnızca Papa'ya ait yadigarlara ayrıldığını biliyordu. Ama Mortati bir şekilde bunun uygun olduğunu hissediyordu. Yeraltı mezarlığına giren biri Signor dedi. Teğmen Jartrand'tı. Yanında üç İsviçreli muhafız vardı. Kardinaller toplantısı için sizi bekliyorlar. Mortati başını salladı. Hemen geliyorum. Önündeki lahde bir kez daha bakıp ayağa kalktı. Muhafızlara döndü. Papa cenaplarının hak ettiği huzura kavuşma zamanı. Muhafızlar öne çıktı ve muazzam bir gayretle Papa'nın lahdinin kapağını yerine koydular. Kapak son kez gürültüyle kapandı. Mortati, Borgia avlusundan Sistine Şapeli'ne doğru yürürken yalnızdı. Rutubetli bir rüzgar cübbesini savuruyordu. Bir kardinal, papalık sarayından çıkıp yanında yürümeye başladı. Kardinaller toplantısına kadar size eşlik etme şerefine nail olabilir miyim? O şeref bana ait. Üzgün görünen kardinal, Signor dedi. Heyet, dün gece için size bir özür borçlu. Olaylar karşısında kör olmuş. Mortati, lütfen diye karşılık verdi. Bazen aklımız kalbimizin doğru olmasını dilediği şeye inanır. Kardinal uzun bir süre sessiz kaldı. Sonunda konuştu. Artık büyük seçmenimiz olmadığınız size söylendi mi? Mortati gülümsedi. Evet, Tanrı'ya küçük nimetleri için teşekkür ediyorum. Heyet seçilmeye uygun olduğunuz konusunda ısrar etti. Kilisede hayırseverliğin ölmediği anlaşılıyor. Siz akıllı bir adamsınız. Bizi çok iyi yönetirdiniz. Ben yaşlı bir adamım. Sizi kısa bir süre yönetirdim. İkisi de güldü. Borgia avlusunun sonuna geldiklerinde kardinal duraksadı. Sanki bir önceki gecenin dehşeti tekrar kalbine dolmuş gibiydi. Tedirgin bir ifadeyle Mortati'ye döndü. Kardinal, balkonda hiçbir kalıntı bulamadığımızı biliyor muydunuz diye fısıldadı. Mortati gülümsedi. Belki de yağmur onları götürmüştür. Adam fırtınalı gökyüzüne baktı. Evet, belki de. 136. Sistine Şapeli'nin bacasından ilk beyaz duman kümeleri çıkarken, öğle göğünde hala yoğun bulutlar vardı. İnci gibi huzmeler gök kubbeye doğru kıvrılarak yavaşça dağıldı. Aşağıda San Pietro meydanında muhabir Gunter Gilik, düşünceli bir sessizlik içinde olanları izliyordu. Son bölüm. Civita Macri arkasından ona doğru yaklaşırken kamerasını omzuna çekti. Vakit geldi dedi. Gilik kederle başını salladı. Ona dönerek saçlarını düzeltti ve derin bir nefes aldı. Son yayınım diye düşündü. Küçük bir kalabalık izlemek için etraflarında toplanmıştı. Macri, 60 saniye içinde yayındayız diye anons etti. Glick omzunun üzerinden arkasındaki Sistine Şapeli'nin çatısına baktı. Dumanı alabiliyor musun? Macri sabırla başını salladı. Nasıl çekim yapılacağını biliyorum Gunter. Glick kendini aptal gibi hissetti. Tabii ki biliyordu. Macri'nin dün geceki performansı büyük ihtimalle ona Pulitzer kazandıracaktı. Diğer taraftan onun performansı bunu düşünmek istemiyordu. BBC'nin gitmesine izin vereceğinden emindi. Bir sürü nüfuzlu kişiyle yasal sorunlar yaşayacaklarına hiç şüphe yoktu. CERN ve George Bush bunların arasındaydı. Civita kameranın arkasından çıkarak hafif endişeli bir ifadeyle ''İyi görünüyorsun'' dedi. ''Acaba sana bir şey önerebilir miyim?'' dilini tutarak sustu. ''Tavsiye mi?'' Macri içini çekti. ''Sadece heyecanlı bir giriş yapmaya gerek yok diyecektim.'' ''Biliyorum'' dedi. ''Ciddi bir ambalaj istiyorsun. Tarihteki en ciddi olanı. Sana güveniyorum.'' Glick gülümsedi. Ciddi bir ambalaj mı? Bu kadın deli mi? Dün geceki gibi birçok hikaye çok daha fazlasını hak ediyordu. Bir düğüm, son bir bomba, şok edici gerçeğin beklenmedik keşfi. Çok şükür, Glik ihtiyacı olan bilete sahipti. Yayındasın. 5, 4, 3. Çiğnita Makri kamerasından bakarken Glik'in gözlerinde sinsi bir pırıltı hissetti. Bunu yapmasına izin vermekle delilik ettim diye düşündü. Ne düşünüyordum? Ama sonradan akla gelen düşünceler için vakit çok geçti. Yayındaydılar. Glik, Vatikan şehrinden canlı yayındayız. Ben Gunter Glik diye anons etti. Arkasındaki Sistine şapelinden beyaz dumanlar yükselirken kameraya ciddi bir bakış fırlattı. Bayanlar ve baylar, artık resmiyet kazandı. Kardinal Saverio Mortati, 79 yaşındaki çağdaş kişi, Vatikan şehrinin yeni papası oldu. Başarı olasılığı olmayan bir aday olmasına rağmen, Mortati kardinaller heyeti tarafından görülmemiş bir oy birliğiyle seçildi. Makri onu izlerken daha rahat nefes almaya başladı. Glik bugün şaşırtıcı bir şekilde profesyonel görünüyordu. Hatta sade. Hayatında ilk kez Glik gerçekten bir haberci gibi görünüyor ve konuşuyordu. Sesi mükemmel bir şekilde şiddetlenirken Glik, daha önce bildirdiğimiz gibi diye ekledi. Vatikan henüz dün geceki mucizevi olaylar hakkında herhangi bir beyanda bulunmadı. İyi. Çiğnita'nın endişesi biraz azaldı. Şimdiye kadar çok iyi. Glik'in yüz ifadesi şimdi daha kederli bir hal almıştı. Dün gece şaşırtıcı bir gece olduğu kadar trajik bir geceydi de. Dünkü mücadelede 4 kardinalle birlikte her ikisi de görev başında olan İsviçreli muhafızlardan Komutan Olivetti ve Yüzbaşı Roger öldürüldü. Diğer şehitler, ünlü CERN fizikçisi ve karşı madde teknolojisinin öncüsü Leonardo Vetra ve Vatikan şehrine yardım etme amacıyla gelen ama bu sırada öldüğü haber verilen CERN direktörü Maximilian Kohler. Bay Kohler'in ölümüyle ilgili henüz resmi bir haber yayınlanmadı. Ama tahminler uzun süredir devam eden hastalığının getirdiği komplikasyonlar sonucu öldüğü yolunda. Makri başını salladı. Haber mükemmel gidiyordu. Tam tartıştıkları gibi. Dün gece Vatikan'ın üzerinde gökyüzündeki patlamanın ardından CERN'in karşı madde teknolojisi bilim adamları arasında heyecana ve tartışmaya yol açan sıcak bir konu haline geldi. Bay Kohler'in Cenevre'deki asistanı Sylvie Baudelak tarafından okunan beyanatta bu sabah CERN'in yönetim kurulunun karşı maddenin potansiyeli hakkında hevesli olmalarına rağmen güvenliği sağlanana kadar tüm araştırmaları ve lisans hakkı satışlarını askıya aldıklarını duyurdu. Makri mükemmel diye düşündü. Son bölüm. Glik, Illuminati krizi sırasında uzmanlık alanında destek vermek için Vatikan şehrine gelen Harvard profesörü Robert Langdon'un yüzünün bu gece ekranlarımızda olmadığı göze çarpıyor. İlk başta karşı madde patlamasında öldüğü düşünüldüğü halde Langdon'un San Pietro meydanında patlamadan sonra görüldüğüne dair haberler alıyoruz. Tiberina Hastanesi'nden bir sözcü, Bay Langdon'un gece yarısından kısa bir süre sonra gökyüzünden Tiber nehrine düştüğünü, tedavi edildiğini ve taburcu olduğunu iddia etse de oraya nasıl geldiği hala spekülasyon konusu. Glik kaşlarını kaldırarak kameraya baktı. Eğer bu doğruysa dün gece gerçekten bir mucizeler gecesiydi. Mükemmel son. Makri genişçe gülümsediğini hissetti. Kusursuz ambalaj. Şimdi programı bitir. Ama Glik programı kapatmadı. Bunun yerine bir müddet durdu ve sonra kameraya doğru yürüdü. Yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı. Ama programı kapatmadan önce... Hayır, yanıma bir konuk çağırmak istiyorum. Çiğnita'nın kameranın üzerindeki elleri dondu. Bir konuk mu? Ne yapıyordu? Ne konuğu? Programı bitir. Ama çok geç olduğunu biliyordu. Glik söz vermişti. Glik tanıtacağım adam dedi. Bir Amerikalı, ünlü bir alim. Çiğnita tereddüt içindeydi. Glik etraflarındaki küçük kalabalığa dönüp konuğuna öne çıkmasını işaret ederken nefesini tuttu. Makri sessizce dua ediyordu. Lütfen bana bir şekilde Robert Langdon'ın yerini tespit ettiğini söyle. Bir Illuminati komplosu delisinin değil. Ama Glik'in konuğu öne çıkınca Makri birden umutsuzluğa kapıldı. Kesinlikle Robert Langdon değildi. Mavi kot pantolonlu ve flanel gömlekli kel bir adamdı. Bastonu ve kalın camlı gözlükleri vardı. Makri dehşete kapıldı. Deli. Glik, ünlü Vatikan alimi Chicago DePaul Üniversitesi'nden Dr. Joseph Banek'i tanıştırmak istiyorum diye anons etti. Adam kamerada Glik'e katılırken Makri tereddüt içindeydi. Bu komplo meraklısı değildi. Aslında Makri bu adamı daha önce duymuştu. Glik, Dr. Banek dedi. Dün geceki kardinaller toplantısı hakkında bizimle paylaşacağınız çok şaşırtıcı bir bilgiye sahipsiniz. Banek, gerçekten öyle dedi. Bu kadar sürprizlerle dolu bir geceden sonra başka sürprizler kalmış olmasını hayal etmek çok zor. Buna rağmen duraksadı. Glik gülümsedi. Buna rağmen tüm bunları düğümleyen tuhaf bir şey var. Vanek başını salladı. Evet, kulağa ne kadar şaşırtıcı gelse de kardinaller heyetinin bu hafta sonu farkında olmadan iki tane papa seçtiğine inanıyorum. Makri neredeyse kamerayı düşürüyordu. Glik kurnazca gülümsedi. İki papa mı dediniz? Alim başını salladı. Evet, ilk başta tüm hayatımı papalık seçimlerini inceleyerek geçirdiğimi belirtmeliyim. Kardinaller toplantısı kuralları aşırı derecede karmaşıktır ve çoğu modası geçmiş olduğu düşünülerek unutulmuş veya görmezden gelinmiştir. Açıklayacağım şeyi büyük ihtimalle büyük seçmen bile bilmiyordur. Bununla birlikte Romana Pontifici Eligendo, numero 63'te ileri sürülen unutulmuş eski yasalara göre Papa'nın seçilme metodu sadece oylama değildir. Daha ilahi başka bir metot daha vardır. Buna büyük sevgiyle seçim denir, duraksadı ve bu dün gece oldu. Grieg konuğuna gözlerini dikmişti. Lütfen devam edin. Alim, hatırlayacağınız gibi diye devam etti. Dün gece Kamerlengo Carlo Ventresca, Bazilika'nın çatısında dururken tüm kardinaller hep birlikte onun adını seslenmeye başladılar. Evet, hatırlıyorum. Aklınızda bu görüntüyü tutarak eski seçim kanunlarını kelimesi kelimesine okumama izin verin. Adam cebinden bazı kağıtlar çıkardı, boğazını temizledi ve okumaya başladı. Büyük sevgiyle seçim. Tüm kardinaller sanki kutsal ruhun ilhamıyla, özgürce ve kendiliğinden, oy birliğiyle ve yüksek sesle bir kişinin ismini ilan ettikleri zaman gerçekleşir. Grieg gülümsedi. Yani dün gece kardinaller hep birlikte Carlo Ventresca'nın ismini söylerken aslında onu papa seçtiler. Evet öyle. Ayrıca kanun büyük sevgiyle seçimin kardinal seçilebilme şartının yerini aldığını ve herhangi bir papazın, papaz atanan bir rahibin, piskoposun ya da kardinalin seçilebilmesine imkan verdiğini söylüyor. Evet, gördüğünüz gibi Kamerlingo bu yöntemle papalık seçimini kusursuz bir şekilde kazanmış oluyor. Doktor Vanek şimdi doğrudan kameranın içine bakıyordu. Gerçekler bunlar. Carlo Ventresca dün gece papa seçildi. Ancak 17 dakika hüküm sürdü. Ve mucizevi bir şekilde bir meşale anıtına dönüşmemiş olsaydı, şimdi diğer papalarla birlikte Vatikan yeraltı mezarlarında gömülü olacaktı. Teşekkürler doktor. Grieg muzipçe göz kırparak Macri'ye döndü. Çok aydınlatıcıydı. 137. Victoria Roma Açık Hava Tiyatrosu'nun basamaklarının üzerinde kahkahalar atarak aşağı ona sesleniyordu. Robert acele et. Daha genç bir adamla evlenmem gerekirdi. Gülüşü büyüleyiciydi. Robert ona yetişmek için çabalıyor ama taş kesen bacakları buna izin vermiyordu. Bekle diye yalvardı lütfen. Başı zonkluyordu. Robert Langdon irkilerek uyandı. Karanlık. Uzun bir süre nerede olduğunu anlayamadan yatağın yabancı yumuşaklığında hareketsizce yattı. Yastıklar kuş tüyünden kocaman ve harikaydı. Havada karışık çiçeklerden oluşan bir koku vardı. Odadaki iki cam kapı bulutlarla kaplanmış parlak ayın altında hafif bir rüzgarın estiği büyük balkona açılmıştı. Langdon buraya nasıl geldiğini ve burasının neresi olduğunu hatırlamaya çalıştı. Bir tutam gerçeküstü anıları bilincinin süzgecinden geçirdi. Mistik ateşin odun yığını, kalabalığın içinden çıkan bir melek, elini tutup onu gecenin içine götüren onun yumuşak eli, yorgun, hırpalanmış bedenine sokaklarda yol gösteren, onu buraya, bu suite getiren, yarı uyurken onu sıcak duşa sokan, yatağına götüren ve ölü gibi uyurken onu bekleyen melek. Langdon şimdi karanlıkta ikinci yatağı görebiliyordu. Sokaklar kalabalıktı ama yatak boştu. Bitişik odalardan birinden gelen, durmadan akan duşun zayıf sesini duyabiliyordu. Victoria'nın yatağına bakınca, yastık yüzünün üzerindeki kalın harflerle işli damgayı gördü. Hotel Bernini yazıyordu. Langdon gülümsedi. Victoria iyi bir seçim yapmıştı. Bernini'nin Triton çeşmesine bakan eski dünya lüksü. Tüm Roma'da daha uygun bir otel yoktu. Langdon orada yatarken bir vuruş sesi duydu ve onu neyin uyandırdığını anladı. Birisi kapıya vuruyordu. Ses giderek arttı. Langdon şaşırmış bir halde yataktan kalktı. Hafif bir huzursuzluk hissederek, burada olduğumuzu kimse bilmiyor diye düşündü. Süslü bir Hotel Bernini bornozu giyerek yatak odasından çıkıp suite'in salonuna gitti. Kısa bir an ağır meşe kapının önünde durdu ve sonra kapıyı açtı. Mor ve yeşil rütbe işaretleriyle süslü bir kıyafet giymiş, güçlü bir adam ona dikkatle bakıyordu. Adam, ben Teğmen Gertrand dedi, Vatikan'ın İsviçreli muhafızlarından. Langdon onun kim olduğunu çok iyi biliyordu. Bizi nasıl buldunuz? Dün gece sizi meydandan ayrılırken gördüm. Sizi izledim. Hala burada olmanıza çok memnunum. Langdon aniden endişeyle, acaba onu ve Victoria'yı Vatikan şehrine geri götürmesi için Gertrand'ı kardinaller mi gönderdi diye merak etti. Sonuçta kardinaller heyeti dışında gerçeği sadece ikisi biliyordu. Sorumluluk altındaydılar. Gertrand, Vatikan armasıyla mühürlenmiş bir zarf uzatırken, Papa cenapları bunu size vermemi istedi dedi. Langdon zarfı açtı ve el yazısıyla yazılmış notu okudu. Bay Langdon ve Bayan Vetra. Son 24 saat içindeki olaylar konusunda sessiz kalmanızı rica etmeyi derinden istesem de, sizden yapmış olduklarınızdan fazlasını isteyebileceğimi sanmıyorum. Bu yüzden bu konuda kalbinizin sesini dinleyeceğinizi ümit ederek alçak gönüllülükle geri çekiliyorum. Bugün dünya daha iyi bir yer gibi görünüyor. Belki de sorular cevaplardan daha etkilidir. Kapım size her zaman açıktır. Papa Cenapları, Saverio Mortati. Langdon mesajı iki kez okudu. Kardinaller heyetinin soylu ve yüce gönüllü bir lider seçtiği çok açıktı. Langdon bir şey söyleyemeden, Chartrand küçük bir paket uzattı. Papa Cenaplarından bir teşekkür nişanı. Langdon paketi aldı. Ağırdı, kahverengi kağıda sarılmıştı. Chartrand, kendisinin resmi emriyle bu sanat eseri Kutsal Papalık Mahzeninden size süresiz olarak ödünç veriliyor. Papa Cenapları sadece son isteğiniz ve vasiyetnamenizde eve dönmesini garanti etmenizi istiyor. Langdon paketi açınca dili tutuldu. Bu damgaydı, Illuminati elması. Chartrand gülümsedi. Tanrının selameti üzerinizde olsun. Gitmek için arkasını döndü. Langdon kıymetli hediyeyi kavrayan elleri titrerken teşekkür ederim diyebildi. Muhafız koridorda duraksadı. Bay Langdon, size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Muhafız arkadaşlarım ve ben bir şeyi merak ediyoruz. O son dakikalar, yukarıda, helikopterde ne oldu? Langdon endişelendiğini hissetti. O anın geldiğini biliyordu, kritik anın. O ve Victoria dün gece San Pietro meydanından gizlice ayrılırken bunun hakkında konuşmuşlar ve kararlarını vermişlerdi. Papa'nın notundan önce. Victoria'nın babası karşı madde buluşunun manevi bir uyanışa sebep olacağını hayal etmişti. Dün geceki olaylar hiç kuşkusuz planladığı şey değildi ama inkar edilmez gerçek ortadaydı. Şu anda tüm dünyada insanlar Tanrı'yı daha önce hiç düşünmedikleri şekilde düşünüyorlardı. Langdon ve Victoria'nın sihrin ne kadar süreceği hakkında hiçbir fikirleri yoktu ama skandal ve şüpheyle bu sihri asla bozamayacaklarını biliyorlardı. Langdon yüzünü buruşturup acaba dün Tanrı'nın isteği miydi diye merak ederken kendi kendine Tanrı işleri tuhaf bir şekilde yürütüyor dedi. Chartrand tekrar Bay Langdon dedi. Helikopteri sormuştum. Langdon kederle gülümsedi. Evet biliyorum. Kelimelerin aklından değil kalbinden döküldüğünü hissediyordu. Belki de düşüşün şoku yüzünden. Ama hafızam çok bulanık. Chartrand hayal kırıklığına uğradı. Hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Langdon içini çekti. Korkarım sonsuza kadar bir sır olarak kalacak. Robert Langdon yatak odasına döndüğünde onu bekleyen görüntü karşısında donup kaldı. Victoria sırtını korkuluklara yaslamış bir halde balkonda duruyor, derin derin gözlerine bakıyordu. Çok güzel bir hayalete benziyordu. Arkasındaki ayla ışın saçan bir silüetti. İpleri sıkıca bağlanmış ve zarif kıvrımlarını iyice ortaya çıkaran beyaz havlu bornozunun içinde Romalı bir tanrıça gibi görünüyordu. Arkasında Bernini'nin Triton çeşmesinin üzerinde bir hale gibi duran hafif bir sis vardı. Langdon çılgınca ona doğru çekildiğini hissetti. Hayatı boyunca hiçbir kadına olmadığı kadar. Illuminati elmasını ve Papa'nın mektubunu komedinin üzerine sessizce bıraktı. Daha sonra tüm bunları açıklamaya zamanı olacaktı. Balkona, ona doğru gitti. Victoria onu gördüğüne sevinmişti. Cilveli bir fısıltıyla "Uyanmışsın" dedi. Sonunda. Langdon gülümsedi. Uzun bir gündü. Victoria elini gür saçlarından geçirirken bornozunun yakası hafifçe açıldı. Ve şimdi sanırım ödülünü istiyorsun. Bu söz Langdon'ı hazırlıksız yakaladı. Efendim? Biz yetişkiniz Robert, ben itiraf edebiliyorum. Bir arzu hissediyorsun, gözlerinden anlıyorum. Derin bedensel bir açlık. Gülümsedi. Ben de hissediyorum ve bu şiddetli arzu giderilmek üzere. Öyle mi? Cesaretlendiğini hissetti ve ona doğru bir adım attı. Tamamıyla. Bir oda servisi menüsünü havaya kaldırdı. Mutfaklarındaki her şeyi sipariş ettim. Ziyafet muhteşemdi. Ay ışığında balkonlarında oturup frise, yer mantarı ve risottolarının tadına vararak birlikte yemek yediler. Dolcetto şarabını yudumlayarak gece geç saatlere kadar konuştular. Victoria'nın ona gönderdiği işaretleri anlaması için Langdon'ın simge bilim uzmanı olmasına gerek yoktu. Kedi dilli böğürtlen ve ahu dudu kreması tatlısı ve buharlar çıkaran rom kafe sırasında Victoria masanın altından çıplak bacaklarıyla onun bacağını sıkıştırdı ve şehvet dolu bakışlarını ona odakladı. Çatalını bırakıp onu kollarında taşımasını istiyormuş gibi görünüyordu. Ama Langdon hiçbir şey yapmadı. Mükemmel centilmen pozisyonunu korudu. Çapkın gülüşünü saklayarak bu oyunu iki kişi oynayabilir diye düşündü. Tüm yemekler yendiğinde Langdon yatağının kenarına oturup Illuminati elmasını elinde evirip çevirerek simetrisinin harikalığı hakkında sürekli yorumlar yaptı. Şaşkınlığı bariz bir hayal kırıklığına dönüşen Victoria ona bakıyordu. "Bu ambigramı çok ilginç buluyorsun öyle değil mi?" diye sordu. Langdon başını salladı. "Büyüleyici. Bu odadaki en ilginç şeyin o olduğunu mu söylüyorsun?" Langdon bunu düşünüyormuş gibi numara yaparak başını kaşıdı. "Şey, ilgimi daha çok çeken bir şey var." Victoria gülümseyerek ona doğru bir adım attı. "Bu da, tuna balığı kullanarak Einstein teorisini nasıl çürüttüğün?" Victoria ellerini kaldırdı. "Dio mio, artık tuna balıklarından bahsetme. Benimle oyun oynama, seni uyarıyorum." Langdon sırıttı. "Belki bir sonraki deneyinde dil balığını inceler ve dünyanın düz olduğunu kanıtlarsın." Victoria artık sinirleniyordu ama dudaklarında kızgın bir gülümsemenin belli belirsiz izleri vardı. Bilgin olsun diye söylüyorum profesör. Bir sonraki deneyim bilimsel bir tarih yaratacak. Nötrinoların kitlesi olduğunu kanıtlamayı planlıyorum. Nötrinoların kitlesi olduğunu mu? Langdon şok olmuş bir ifadeyle ona baktı. Katolik olduklarını bile bilmiyordum. Victoria tek bir hareketle üzerine atlayıp onu yatırdı. Umarım ölümden sonra yaşam olduğuna inanıyorsundur Robert Langdon. Victoria üzerinde oturmuş elleriyle onu bastırırken gülüyordu. Gözlerinde muzip bir ateş parıldıyordu. Langdon daha çok gülerek nefes nefese, aslında dedi, ben her zaman bu dünyanın ardındaki şeyleri hayal etmekte zorluk çekmişimdir. Gerçekten mi? O zaman hiç dini bir tecrübe yaşamadın, muhteşem bir kendinden geçme anı. Langdon başını iki yana salladı. Hayır ve dini bir tecrübe yaşayacak türden bir adam olduğumdan gerçekten şüpheliyim. Victoria bornozunu çıkardı. Bir yoga ustasıyla hiç yatmadın, öyle değil mi? Kitabın sonu. 26 Haziran 2011.